Ayrım 5, sayfa 32. Hala sürsüzdü Dunayev. Gözlerini kırpıştırarak İngiliz'e bakıyordu. Nihayet aklına takılan soruyu ağzından çıkardı. Yoksa onu öldürmeyi mi tasarlıyorsunuz? Bu bizim yöntemimiz değildir Sayın Dunayev. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aradan 20 yıl geçtikten sonra hiçbir özelliği kalmayan yaşlı bir adamı neden öldürmek isteyelim ki? Çok anlamsız olmaz mı? Yine de bana bir servet teklif ettiğinize göre önemli bir sebebi olmalı. Higgins konuyu fazla uzattığını hissas etmek istercesine hızlı hızlı konuştu. Elbette bir sebebi var. Nedir o? Size ancak şu kadarını söyleyebilirim. General Vasil'in elinde bize ait çok önemli bir şey var ve bunu geri almak istiyoruz. Dunayev sesini çıkarmadı ve o şeyin ne olduğunu da sormadı. Zira cevap alamayacağını gayet iyi biliyordu. Albay Sergey Dunayev, Ayazpaşa'daki möbleli kiraladığı daireye girdiğinde hala yaşadıklarının etkisi altındaydı. Salonun ışıklarını yaktı. Yakası köklü kalın paltosunu sırtından çıkararak zevksiz ve dömedek koltuklardan birinin üstüne fırlattı. O an şiddetle bir içkiye ihtiyacı vardı. Metal ayaklı ufak içki masasının üzerinde duran Solichnaya şişesini kavrayıp kendini geniş koltuklardan birine bıraktı. Sonra şişenin metal kapağını hoyratça açarak vodkayı dikti. İçki getlağını yakarak midesine süzülürken aklı karmakarışıktı. Beynine üşüşen düşünceleri bir sıraya sokmak zorundaydı. Artık bu işler için gerçekten yaşlandığını hissediyordu. İngiliz aşağınla konuşurken aşırı heyecana kapılmış ve zaman zaman duygularını açığa vuran tedbirsiz ve acemice davranışlar sergilemişti. Bunlar mesleğinin kabul edilemez açıklarıydı. Lanet olsun diye homurdandı. Elleri titriyordu. Vodka'dan, belki de evin aşırı sıcak havasından ter basmıştı albayı. Kravatını gevşetti. Gömleğinin yaka düğmesini çözdü. Rahatlamaya çalıştı. Sakinleşmeliydi. Ama beynindeki uğultu geçeceğine daha da şiddetleniyor, içini tarifsiz bir kararsızlık kemiriyordu. Yarım saat kadar oturduğu kanepede heykel kadar hareketsiz kaldı. Vodka şişesi yarılanmıştı. Neden sonra yerinden kalktığında hafif baş dönmesi hissetti. Telefonun başına gitti. Hala kararsızdı. Uzun bekleyişten sonra çok nadir aramasına rağmen beynine nakış olan numarayı tuşladı. Çok gergindi. Zilin dördüncü çalışından sonra reseptörden bir kadın sesi kulağına çarptı. Oysa telefonu sesine aşina olduğu erkeğin açacağını tahmin etmişti. Alo. Sert, mütehakim ve haşin bir kadın sesi. Sergey kısa bir an konuşup konuşmamakta tereddüt etti. Hatta bir an telefonu kapatmayı bile düşündü. Fakat çok anlamsız olurdu bu. Konuşmak ve başladığı işi bitirmek zorundaydı. Başka seçeneği yoktu. Kalbinin çarpıntısını bastırmak istercesine derin bir nefes aldı. Ben Sergey Dunayev diye fısıldadı. Adı duyunca kadının takınacağı tavrı merak etmeye başlamıştı. Uzunca bir sessizlik oldu. Hattın öbür ucundaki kadın bu beklenmeyen arayış karşısında afallamış gibiydi. Neden sonra mırıldandı. Kimi arıyorsunuz? Isaac Carnity ile görüşmeliyim. Rusça konuşması kadını yeterince tedirgin etmiş olmalıydı. Hatta kadının yanlış numara ederek telefonu kapatmasından ürktü. Bu nedenle de generalin Türkiye'de kullandığı adı vermek zorunda kalmıştı. Biraz bekleyin lütfen. Kadının ses tonu soğuktu. Ama cevabı kısa da olsa Rusçası kusursuz, aksanı mükemmele yakındı. Dunayev beklemeye başladı. Zaman geçmiyordu sanki. Terlemesi daha da artmıştı. Albay telefonun başında ne kadar beklediğini kestiremedi. Belki 3 dakika, belki daha fazla. Ya da kendisine asırlar kadar uzun geldi. Hangi cehennemdeydi bu adam? Banyoda mıydı? Yoksa bu saatte yatmış mıydı? Sızmış da olabilirdi. Eskiden çok içtiğini bilirdi. Nihayet generalin titrek sesi kulağına çarptı. Alo, ben Isaac Carnity. Sergey sesi hemen tanımıştı. Dayısıydı. Ama yaşlı kurt herhalde karşısındakinin yeğeni olduğuna emin oluncaya kadar oyuna devam edecek. Kendini Carnity diye sahte kimliğiyle yansıtacaktı. Merhaba diye fısıldadı albay. Nasılsın Vasili? Sergey, can dostum. Sesini yeniden duymak ne güzel. Fakat gecenin bu saatini aradığına göre önemli bir şey olmalı. Ne oldu? Oysa saat hiç de geç sayılmazdı. Albay yutkundu. İzni buldular Vasili diyebildi. İstanbul'da olduğunu biliyorlar. Yaşlı adam hiç ses çıkamadı önce. Sonra titrek bir sesle sordu. Kimler? Bizimkiler mi? Hayır, İngiliz istihbaratı. Bu akşam sizden veya M16'dan biri benimle temas kurdu. Adı şayet gerçekse Thomas Higgins. Kendini öyle tanıttı. Generalin fısıltı halinde çıkan sesi kulağına çarptı. Allah kahretsin. Bunca yıl sonra ha? Üzgünüm Vasili. O isimde birini tanıyor musun? Evet, o gerçek adıdır. Peki seni nasıl bulmuş? Aramızdaki bağı nereden öğrenmiş? Hiçbir fikrim yok ama adam çok şey biliyor. Aramızdaki kan bağına kadar. Ona ne anlattın? Ne anlatabilirim ki? Hiçbir şey. Tilki kadar kurnaz ve mükemmel iş sürücüdür. Son derece de tehlikeli. Senden ne istedi? Gizlendiğin yeri söylememi. Hattın öbür ucunda yine bir sessizlik oldu. Ne karşılığında? Dunayev hiç duraksamadan karşılık verdi. Para. Ne kadar? Yarım milyon pound. Yaşlı general, çok iyi bir meblağ diye mırıldandı. Cevabın ne oldu? Bu ne biçim sual Vasili? Saçmalıyorsun. Herhalde seni satacağımı düşünmüyorsun. Böyle bir niyetim olsaydı bunu yıllar önce bana ilk başvurduğun zaman yapardım. Yanlış anlama Sergey. Tabii ki senden şüphelenmiyorum. Sen benim yeğenimsin. Bana sadık olduğunu ve sevdiğini bilirim. Yine de iyi bir teklif olduğunu kabul etmek zorundasın. Sen gerçekten yaşlanmışsın Vasili. Kendinden utanmalısın. Yalnız aklımı kurcalayan bir mesele var. Nasıl oluyor da İngiliz istihbaratı aradan 20 küsur yıl geçmiş, tarihin karanlığına gömülmüş bir Rus subayının peşine düşüp onu ele geçirmek için adeta bir servet ödemeyi göze alıyor. Aklımın ermediği bu. Sen artık siyasi ve askeri bakımdan hiçbir şey ifade etmiyorsun. Bunun bir sebebi olmalı Vasili. 20 yıl önce ne oldu? General hemen cevap vermedi. Sonra sakin bir sesle mırıldandı. Görüşmemiz lazım Sergei. Hem de bu sefer yüz yüze. Telefon bağlantısıyla değil. Bazı şeyleri telefonda konuşamayız. Ayrıca yaşlandım. En sevdiğim yeğenimi son bir kere daha doyasıya kucaklamak istiyorum. Belki bu son kucaklaşmamız olabilir. Alba heyecanla titredi. Demek yıllar sonra dayısını ve hayatındaki o esrarengiz kadını görecekti. Yine de endişeyle söylendi. Sakıncalı değil mi? İngiliz ve Vars yardımcıları mutlaka beni takip ediyorlardır. Bu riski göze alabilir miyiz? General kendinden emin bir şekilde mırıldandı. Hatta albay da. Yüzünü görmediği halde gülümsediği fikri hasıl oldu. Biliyorum Sergi, bazı sakıncaları var tabii. Fakat hepimiz mesleğimize tecrübeli kimseleriz. Eski iki KGB subayının İngilizlerin sisten de M16'sından da daha yetenekli olduğumuzu kanıtlarız. Şimdi tam uskumru mevsimi. Dün evi yanlış duyduğunu sanarak anlamadım. Ne mevsimi diye sordu. Uskumru dedim Sergi, uskumru. Ne anlama geliyor bu? Yemek teklifi mi yoksa parola filan mı? Her ikisi de değil. Uskumru'yu boş ver şimdi ve beni iyi dinle. Buraya nasıl geleceğini sana anlatacağım. Albay nefesini tuttu, dikkat kesildi. Eski generalin anlattıklarını can kulağıyla dinledi. Buluşma yöntemi oldukça ilginçti ama albay itiraz etmedi. Dayısı Vasili'nin mutlaka bir bildiği olmalıydı. David Green oldukça uzun boylu, zayıf ve genç olmasına rağmen ince derili yüzünün yanak sathına yakın olan kılcal damarları, suratını her zaman kızartan, boynundaki adem elması fırtlak, şapşal görünümlü ama mavi gözleri cin gibi ifade taşıyan biriydi. Yaşı 30'un biraz üzerindeydi. Tweed elbisesinin pantolonu buruşuk, ceketi sanki bedenine 2 numara büyük görünüyordu. Büyük Britanya Krallığı'nın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 3. katip derecesinde memur olarak görünüyordu. Aslında majestelerinin gizli servisine mensuptu ama pek aktif olduğu söylenemezdi ve bu Pakistan'dan sonra yurt dışındaki ikinci göreviydi. Gizli servise gireli 6 yıl olmuştu. Londra'da Hampstead bölgesine doğmuş, orta halli bir ailenin tek oğluydu. Babası tıp doktoruydu. Chris Green oğlunun da doktor olmasını istemiş fakat iyi bir eğitim alan David, aileyi şaşırtan bir karar vererek gizli serviste çalışmayı tercih etmişti. Hiç kuşkusuz bu tercihte Thomas Higgins'ın teşvik ve yönlendirişi inkar edilemezdi. Gerçi servisin açtığı imtihanları kendi gayretiyle kazanmışsa da Thomas Higgins'ın tavasutunun başarısında ve servis içindeki terfilerinde bir rol olup olmadığını hiçbir zaman öğrenememişti. Higgins babasıyla Eton Koleji'nden beri çok eski arkadaştılar. Taksim'deki Divan Oteli'nin pubunda birisine yudumlarken gözleri girişteydi. Az sonra aile dostu Thomas Higgins'la buluşacaktı. Büyük Higgins'ın 3 yıl önce servisten emekli olduğunu biliyordu. Ama daha hala yüzlü evinde ağızdan ağza dolaşan bir efsaneydi. Onu girişte gördü. Ağardığı için hafif girileşen dalgalı saçları biraz daha seyrekleşmişti. Ama uzun boyu ve her zaman şık giyimiyle emekli bir ajandan ziyade Bond Street'ten fırlamış aristokrat bir iş adamı havası vardı üzerinde. Zaten Londra'nın çok ünlü ve eski bir ailesine mensuptu. Onunla konuşmak bile her zaman heyecan verirdi David'e. Yerinden fırladı, ayakta karşıladı. Saygıyla elini sıktı emekli efsane ajanın. Onu hala eğitim okulu komutanlığında derslere yeni başladıkları tarihte konferans vermeye geldiği zamanki kadar dinç ve zinde görüyordu. Higgins karşısındaki iskemleye zarif tavırlarıyla oturdu. Yumuşacık sesiyle ''Nasılsın David?'' diye sordu. ''Babandan haber alıyor musun?'' Onu görmeyeli çok oldu. Pipo'yu bırakmadı mı hala? Son karşılaşmamızda bronşlarından şikayeti vardı biraz. David gereken cevapları hala karşısında teşkilatın en üst dereceli bir memuru varmış gibi saygıyla veriyordu. Ona hayranlığı ve hürmeti sonsuzdu. Higgins'ın da daha fazla öğrenmeye niyeti yoktu zaten. Fazla zamanını alacak değilim David. Senden istediklerimi yerine getirebildin mi? Emirlerinizi aynen yerine getirmeye çalıştım efendim. Thomas Higgins içten bir tebessümle karşılık verdi. Bu kadar kitabi ve resmi konuşmana gerek yok David. Unutma, ben artık emekli bir amirim ve sadece bir aile dostu. İstediklerimi bir emir değil rica olarak kabul et lütfen. Aman efendim, teşkilat mensupları isteklerinizi daima emir telakki edeceklerdir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Gerçeğin böyle olduğunu Higgins de biliyordu. O nedenle hemen efsanevi lider pozlarına takınarak devam etti. Az evvel Rus ajanla kontağı temin ettim. Randevuya geldi. Umarım her şey istediğiniz gibi gelişmiştir. Birkaç saniye Higgins'ın mavi gözleri bulutlanır gibi oldu. Düşünceli kaldı. Pek o kadar değil. Ama yine de yardımların için teşekkür ederim dedi. Görevim efendim. Sergey Dunayev'i şaşırttık. Fakat hala bazı kuşkuları var. Hangi konuda efendim? Para tabii. Samimi olup olmadığımı düşünecektir. Ona ne kadar teklif ettiğinizi sorabilir miyim? Yarım milyon pound. David Green gülümsedi. Hiçbir Rus bu teklifin cazibesinden kendini alamaz. Doğru ama o henüz inanmış değil. Genç ajan kızararak fısıldadı. Siz onu ikra edersiniz. Umarım haklı çıkarsın. Şimdi senden başka isteklerim de olacak. Dunayev'in 24 saat devamlı takip edilmesini istiyorum. David Green yutkundu. Belirgin olan Adem elması boynunda bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz efendim. Fakat ne yazık ki elimde çok yetersiz bir kadro var. Bu husus sorun olacak. Yine de Türk istihbaratında bazı tanıdıklarım var. Onlardan yardım istememde bir sakınca var mı? İşin iç yüzünü onlara tam aksettirmeden yardım talebinde bulunabilirim. Higgins'ın hemen kaşları çatıldı ve itiraz etti. Hayır, kesinlikle olmaz. Onların bu işe burunlarını sokmalarını istemem. Yardımdan çok bizi engellemeye çalışırlar. Ama efendim, olmaz David. Edindiğim bilgilere göre Albay Dunayev burada oldukça pasif. Etliye sütlüye dokunmadan durumu idare etmeye çalışıyor. Emekliye ayıracağı günü doldurmaya çalışıyor. Bunu kendi de itiraf etti zaten. MİT'ten yardım talebin suları bulandırır. Adamların meseleyi kurcalamalarına yol açar. Bu da işime gelmez. David'in suratı asıldı ama bunu belli etmemeye çalıştı. Elindeki eleman sayısı çok kısıtlıydı. Gizli servis müttefik kabul edilen ülkelerde ekonomik nedenlerle fazla eleman bulundurup kadrolara şişirmek istemiyordu. Higgins sordu. Bana telsiz edebileceğin elinde kaç kişi var? David utanarak mırıldandı. Sadece bir kişi efendim. Emekli ajan gözleri iyileşerek David'e baktı. Lanet olsun. Majestelerinin hükümeti bu kadar mali sıkıntıda mı? Diplomatik kadroda bir sorun yok efendim. Ama ne yazık ki dost bir ülkede bizim servis görevlilerine kadro telsizat çıkmıyor. Higgins yüzünü ekşitti. Kendi sorununu yine kendi çözmek zorunda kalacaktı galiba. Şu adamın nasıl biri? Yetenekli mi? Diye sordu. Gizli serviste 3 senelik, adı Horace Hedrick. Bir Türk'ten ayırt edemeyeceğiniz kadar düzgün Türkçe konuşuyor. Dil bakımından size çok yarar dokunacağına inanıyorum efendim. Zaten buraya bu yeteneği için gönderildi. Ayrıca yeteneklidir de. Ona güvenebilir miyim? En az bana güvendiğiniz kadar efendim. Higgins 1-2 saniye düşündü. Ne yapalım? Diye omuzlarını silkti. Anlaşılan onunla yetinmek zorunda kalacağız. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Şu an konsoloslukta. İsterseniz hemen gidebiliriz. Evet, gidelim, dedi Higgins. Divan otelinin önünde bindikleri taksinin içinde konuşmadan yol almaya başladılar. Fakat David Green'in aklı yavaş yavaş karışmaya başlamıştı. Bajestilerinin gizli servisi, yaşayan bu büyük efsaneye böylesine büyük görev vermişken, acaba İstanbul yetkilisi olması sıfatıyla neden kimse kendisinin kulağını hiç bükmemişti? Biraz takviye güç göndermeleri normal değil miydi? Az sonra şafak sökecekti. Tanyeri belli belirsiz ağarmaya başlamıştı bile. Karayel'den esen sabah rüzgarı albayın suratına kırbaç gibi çarpıyordu. Sergey Dunayev'in sırtında kalın bir anorak, ayaklarında da sarı lastik balıkçı çizmeleri vardı. Büyük adanın iskeleye inen yolunda hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Sabahın körüydü ve meydanda sadece evsiz, başıboş kediler dolaşıyordu. Deniz çırpıntılı ve hafif beyaz köpükler oluşturan dalgalarla kaplıydı. Dunayev ne de olsa kara ikliminin insanıydı. Denizi sadece seyretmeyi sever ama denizde hele böyle erken bir saatte yolculuk etmekten hoşlanmazdı. Fakat dayısının verdiği talimatı aynen uygulamak zorundaydı. Acele adımlarla iskele meydanına vardı. Meydan bomboştu. Sahile denize açılmak için son hazırlıklarını yapmakla meşgul, bu işi kendilerine meslek edinmiş birkaç balıkçı, onu gördülerse de hiç ilgilenmediler. Adada her zaman birkaç amatör hevesli her zaman çıkardı böyle.